Ayrım 13, Miral, Rula Cebrail, sayfa 170. 4. Miral, arkadaşının ölümünden dolayı gösteriden sonra Hani'nin kendisini götürdüğü evin tam yerini hatırlayamayacak kadar afallamış ve sersemlemişti. Fakat kendisine Hani'nin yaşadığı yeri gösterebilecek birini bulacağından emindi. Ermeni mahallesinde 1948'deki şiddetli savaşta aldığı yaralara karşın Eskişehir'deki en etkileyici bölgelerden biri, giderek ılık sabah güneşin aydınlattığı bir meydanda top oynayan bir grup çocuktan bilgi almaya çalıştı. "Elbette onu tanıyoruz," diye cevapladı sorusunu grubun en büyüğü. "Fakat siz kimsiniz, ondan ne istiyorsunuz?" "Miral'in kendisini aradığını söyle, beni tanıyor." Oğlan topa vurarak düz taşın üzerinden aşırttı. Ardından Miral'i küçük yaşına karşın bir yetişkin gibi inceleyerek tarttı. "Burada bekle, gidip onu çağıracağım," diyerek elleri ceplerinde uzaklaştı. Üzerine büyük gelen pantolonu kendisine komik bir görünüm veriyordu. Beklemeye başlayan Miral, Kudüs'ün kanlı tarihine zıtlık oluşturan beyaz damlarına baktı. "Tanrım burayı ne kadar seviyor ve buradan nefret ediyorum," diye düşündü. Belki bir gün şehir iki devletin, İsrail ve Filistin'in başkenti olurdu. Doğum yeri Hayfa olsa da güneş ışınları altında parlayan kubbet üst sahrayı süzerken benimsediği şehriyle bir olmayı diledi. Birkaç dakika sonra oğlan, Miral'in hatırladığından daha zayıf ve uzun boylu görünen Hani ile beraber döndü. Kahverengi karışık saçları vardı ve blu jean ile gri bir süveter giyiyordu. Melankolik gözlerine karşın ışıl ışıl bir tebessümü vardı. "Görüyorum ki kendini toparlamışsın," dedi kızın elini sıkarak. "Buna sevindim. Kahvaltı ettin mi? Gel benimle. Şam kapısının yakınında mükemmel humus yapan bir yer biliyorum." "Hayır, teşekkür ederim. Seni rahatsız etmek istemem. Sadece seninle önemli bir konuda konuşmak için 5 dakika istiyorum," diye cevap verdi Miral. "O halde biraz yürüyelim. Dolum iyidir, daha iyi konuşuruz," dedi. Eskişehir karışıklık içindeydi. Hamursuz Paskalya bayramları için gelen turistlerle doluydu. Ilık bir gündü ve serin hoş bir meltem inişli çıkışlı Yahudiye tepelerini okşuyordu. "Bu önemli mesele nedir?" diye sordu Hani. "Şey, tanıdığım bir insan, Kaladiye mülteci kampında yaşayan bir oğlan hakkında. Tez canlı ve konuşkan birine benziyor. Öykülerinden birini okudum. Bu konuda bir şey yapma fırsatı olursa gerçekten umut verici. Şam'da okumak için bir burs kazandı fakat kabul edeceğini sanmıyorum. İntifadayı fark etmek istemiyor. İsrail tanklarına karşın ilk taşı atan veya sapan kullanan daima oluyor ve sonun kötü olmasından korkuyorum." Miral durdu ve birkaç saniye birbirlerinin gözlerine baktılar. Hani insanların içini okuma, hissettiklerini anlama yetisine sahip gibiydi. Tekrar yavaşça yürümeye başladı. "Arkadaşına yardım edebileceğim sana düşündüren nedir?" Neredeyse fısıldarcasına hafif bir sesle sordu. "Hareket tarzını gördüm. Çatışma sırasında bile kendinden emin görünüyordu. Lütfen onunla konuşur musun?" "Bir baba figürüne ihtiyacı var. Kendi babası yıllar önce öldürülmüş." "Onu seviyor musun?" "Hayır, hayır, bunu da nereden çıkardın?" diye cevap verdi Miral, utançla kızararak. "Bu oğlanın adı ne?" "Haldun." Hani gülümseyerek gözlerini göğe çevirdi. "Ne var, onu tanıyor musun?" "Miral, birbirimize güvenmek zorundayız. Ve bu konularda ciddi olarak konuşmaya devam edeceksek, birbirimizi biraz daha iyi tanımalıyız. Benimle gel, seni daha güvenli bir yere götüreceğim," diyen Hani, evlerin aralarından sadece yatık bir güneş ışığı geçebilecek kadar birbirine yaklaştığı dar bir sokağa girdi. Alçak bir binanın köşesinde, tavana kadar duman kaplı tek bir büyük odadan oluşan bir kafeye girdiler. Birkaç yaşlı adam nargilelerinden yavaş, bitmek bilmeyen nefesler çekerken, genç müşteriler kakule kahvesi veya nane çayı içiyordu. Kırmızı, sarı, yeşil renkli seramik karolarla kaplı geniş bir tezgah vardı ve üzerinde doğuya özgü tatlılarla dolu büyük bir gümüş tepsi duruyordu. Tezgahın arkasında iki genç adam demleme çayları ve diğer içecekleri hazırlıyordu. Belli ki Hani burada iyi tanıyordu. Herkes onu bir baş sallaması veya tebessümle selamlıyordu ve kafe sahibi elini sıkmıştı. Miral ve Hani diğerlerinden biraz uzaktaki bir masada oturdu. "Burada çok popüler gibisin. Dışarıda açık havada konuşmak daha iyi olmaz mıydı?" diye sordu Miral. Sen ne kadar şüphecisin. Bu zamanlarda böyle olmak iyidir. Fakat biraz rahatlayabilirsin. Hani ironik bir tonda cevap verdi ve bir elini kızın elinin üzerine koyarken gülümsemeye devam etti. Buradaki insanlara güvenebilirsin. Onlar benim arkadaşlarım ve yoldaşlarım, diye ekledi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden misin, diye sordu Miral hafif bir sesle. Gözlerin içine baktı. Evet Miral, ben FKHC'nin Kudüs sorumlusuyum. Sekreteri ve Haldun'u iyi tanıyorum. Babası bizim en iyi adamlarımızdan biriydi ve oğluyla çok gurur duyardı. Yazmayı sevdiğini bilmiyordum. İsraillerin kampa yaptığı bir baskın sırasında onu bir kez eylemde görmüştüm. Miral gülümsedi. Hani bulduğu için şanslıydı. Süper, dedi. Filistin hangi kesimindensin? Aksanın Kudüs ve başka yerlerin karışımı gibi. Adam Miral zor bir soru sormuş gibi bir an düşündü. Lübnan'da doğdum. Ailem ve ben Hristiyanız. Ebeveynlerim 1948'de Yafa'daki topraklarını ve evlerini terk etmeye zorlanmış Filistin mültecileriydi. 1967 savaşından birkaç ay önce Ürdün üzerinden Kudüs'e tekrar girebildik. Yani en azından burada kendi ana yurdumuzda mülteciyiz. Artık sadece davaya, halk ayaklanmasına inanıyorum. İntifadanın anlamını biliyor musun Miral? Elbette, baş kaldırma, haysiyetini korumak için isyan etme demek. Doğru, dedi. İlk karşılaştıklarında kızı etkileyen aynı melankolik ifadesini koruyordu. Miral ekledi. Daha birçok kan akacağını ve bundan sonra bile Allah bilir kaç kurban daha vereceğimizi düşünmek beni korkutuyor. Arkadaşı Hadi'nin ölümünden beri Miral bir yetişkinle siyaset konuşmak istiyordu. Gerçekten hani ondan sadece 10 yaş büyüktü fakat büyük itibara sahip olduğunu hissediyordu. Elbette kolay olmayacak Miral. Ne bizim ne de onlar için. Kendi mutluluklarını bizim mutsuzluğumuz üzerine, bizim diasporamız üzerinde kurdular ve bu onları hiçbir yere götürmüyor. Artık kaderlerimiz birbirine karıştı. Birçoğumuz hala ülkeyi terk etmeye zorlanacak ve bazılarımız ölecek. Fakat nihayetinde uluslararası toplum İsrailleri oturup bizimle müzakere etmeye zorlayacak. Kızın duymak istediği de buydu. Şu an yaptığımdan daha fazla bir şey yapmak isterim. Her gün mülteci kampları ve köylerde gördüklerim, kontrol noktalarındaki sonu gelmez aşağılamalar çok moral bozucu. Bütün bunların karşısında kendimi çaresiz hissediyorum. Artık haftada 3 kez mülteci kampına gidip çocuklara İngilizce öğretmek bana yetmiyor. Öfkeliyim. Tüm dünyanın burada olanları öğrenmesini istiyorum. Hani konuşmadan önce elini saçlarında gezdirdi, kâkülerini alnından çekti ve derin bir nefes aldı. Miral, daha gençsin fakat bu mücadele neslinizin büyük bir aceleyle büyümesine neden oluyor. Böyle bir kararı hayata geçirmeden önce dikkatle düşünmek zorundasın. Geri dönüşü olmayan yollarda yürümekten bahsediyorsun. Ayrıca okulun ne olacak? Miral de vereceği cevabı bir an tartarak kalbinin derinliklerini, hislerini inceledi. Kolay olmayacağını biliyorum. Mezun olduktan sonra daha da güçleşecek. Kudüs'te kalıp kalamayacağımı bile bilmiyorum. Fakat şu an mücadelemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bir parçası olmak istiyorum. Hani Miral'in sözlerini düşünerek samimi, palavradan uzak buldu. Salt tutkuyla içini dökmediğini görebiliyordu. Aynı zamanda ona çok fazla umut vermekten korkuyordu. Çok fazla gencin mücadelede düştüğünü veya İsrail hapishanelerine atıldığını görmüştü. Pekala, bildiğin gibi siyasi açıdan çok iyi bilgilendirilmen gerekiyor. O yüzden en azından bir süre bunu düşünmeni istiyorum. Kararını verdiğinde bana haber ver. Haldun'a gelince örgütümle görüşeceğim. Onu mülteci kampından çıkarmaya çalışacağız. Bir hafta içinde tekrar buluşalım. Sen ve ben, tamam mı? Seninle okulundan bir kız aracılığıyla temas kuracağım. Kalbinin derinlerinde Miral kararını çoktan vermişti ve tek bir dakikaya daha ihtiyacı yoktu. Yine de birkaç gün düşünmek mantıklı gelmişti. İkisi güneş altında parlayan beyaz bir taşın önünde vedalaştılar. Hani birkaç dakika hareketsiz durarak kızın pazardan dönen ve köylerine yol alan kalabalığın arasından zarafetle sıyrılarak uzaklaşmasını izledi. Ermeni mahallesine dönerken Miral'in özelliklerini değerlendirdi. İyi bir siyasetçi olacak, diye karar verdi. Biraz heyecanlı ve fevri fakat biraz eğitimle kendini kontrol etmeyi öğrenebilir. Miral, Hani'nin kendisi de söylediklerini ve ruhunun derinlerine bakar gibi görünen koyu renkli gözlerini düşünmekten kendini alamıyordu. Siyasi tutkuları ve mülteci kamplarındaki sosyal çalışmalara bağlılıkları ortaktı. İkisi de FKÖ'nün sol kanadına gösterdiği katı ahlaktan dolayı hayranlık duyuyordu. Gerçi hani solun özellikle İsrail'le barış görüşmelerine ilişkin uzlaşmazlığını eleştirmekteydi. Eve dönerken Miral kendini daha huzurlu, daha sağlam ve her şeyden öte bu genç adamdan fiziksel olarak etkilenmiş hissediyordu. Ertesi hafta sonu eve dönerken Ermeni mahallesinden geçmeye karar vererek Eskişehir'e Herod kapısından girdi. Yaşamının enerji ve coşku dolu yeni bir aşamasına girdiğini hissetti ve kapıdan geçerken tercihini zihninde tekrar değerlendirdi. Bu tercihini sır olarak saklayarak yaşamak zorunda olduğunu biliyordu. Geri dönmeyeceğim diye düşündü. 5. Adam Haldun'un gözlerine bakıyordu. Oğlana az önce bir yaşamın seyrini değiştirebilecek bir teklifte bulunmuştu. Haldun son 3 yılını geçirdiği kulübeye, çamurlu sokaklara, çöplere, açık kanalizasyonların ortasında birbirlerini kovalayan çocuklara baktı. Burada yapabileceği ne kalmıştı? Elbette burası onun yuvası, onun toprağıydı. Fakat aynı zamanda onun cehennemiydi. Burada ne geleceği olabilirdi? Bir kulübede büyüyüp yaşlanacak ve belki zamandan önce fakat anlamsız nedenlerden ölecekti. Ancak o yararlı olmak, kendi payına düşeni yapmak istiyordu. Damarlarında yükselen adrenalini hissetti, büyüdüğünde istediği zaman top oynayıp gerçek bir rakip olmak isterdi. Haldun onaylayarak başını salladı. Önünde duran adam sırtını sıvazladı. "Güzel, o zaman anlaştık. Yarın sabah 7'de orada ol." diyerek yavaşça ilerledi. Haldun Miral'i onu Kudüs'e giden yolda yürürken en son görüşünü düşündü. O ayrılmadan önce konuşmak isteyecek tek kişiydi. O gece Carlos'un üzerinde uzandığında kamptaki yaşların Deir, Yasin ve Sabra ile Şatille hakkında yığınlar halinde yatan ve güneşte çürüyen sakat bedenler hakkında anlattıkları öyküleri hatırladı. Lübnan'da ölen babasını düşündü. Haldun babasının nereye gömüldüğünü bile bilmiyordu ve bir an Miral'in haklı olabileceğini, Şam'da öğrenim görme bursunu kabul etmesi gerektiğini düşündü. Bir evde, gerçek bir evde yaşayabilecekti. Kampın diğer sakinleri, arkadaşları ve komşuları aklına geldi ve kendilerini birleştiren zalim kaderi düşündü. Kendinden önce babasının, büyük babasının ve büyük babasının yaptığı gibi savaşmazsa ailesine layık olamayacaktı. O gece doğru kararı verdiğinden emin olarak uyudu. Sait o gün Haldun'un kendisine sapan yapmayı öğretmeye vakit bulacağı umuduyla uyanmıştı. Haldun'un genellikle büyük çocuklarla futbol oynadığı yerde yarım saat beklemiş. Fakat Haldun gelmediğinde yolda bulduğu her boş teneke ve şişeyi tekmeleyerek kulübesine dönmüştü. Haldun annesinin kulübesinin dışında yıpranmış çamaşır ipine çamaşır astığını gördü. "Günaydın," dedi. "Haldun'u nerede bulabileceğimi biliyor musunuz? Futbol sahasında yok." Onun adını duyan kadın ürktü. Küçük çocuğa doğru dönmeden önce eski püskü bir çarşafı dikkatle astı. "Merhaba Sait, Haldun burada değil. Şam'da eğitim görmeye gitti ve sabah şafakla beraber ayrılmak zorunda olduğundan kimseye veda edemedi. Fakat sana bir şey vermemi istedi." Sait kadının ön kapı görevini gören paslı saç panelin ardında kaybolmasını izledi. Birkaç dakika sonra kadın geri gelerek oğlana plastik bir çanta uzattı. Sait torbayı aldı, kadına teşekkür etti ve yavaşça uzaklaştı. Köşeyi döner dönmez bir taşın üzerine oturarak çantayı açtı. Şaşkınlıkla elinde Haldun'un hep giydiği babasına ait eski askeri pantolonu tuttuğunu fark etti. Sait bu pantolonun kendisine hediye edilmesine memnun olmuştu. Zira Haldun'un bunları ne kadar gururla giydiğini biliyordu. Çantada eski bir gazeteye sarılmış başka bir paket daha vardı. Sapanı gören Sait duygulandı. Diğer çocukların futbol oynadığı yere koşarken gözleri yaşlarla parlıyordu. Miral tüm sabahı o öğleden sonra Ramallah'ta yapılacak gösteriyi düşünerek geçirmişti. Oraya gitmeden önce Kalandiye kampına uğrayarak çocuklara kitap dağıtmaya ve şansı varsa Haldun'a bir merhaba demeye karar verdi. Öğle yemeğinde kendini iyi hissetmediğini ve bir süre uzanacağını duyurdu. Öğretmenler daha yemekteyken aceleyle odasına gitti, okul formasını çıkardı. Merdivenlerden ok gibi indi, parkı aştı ve duvardan tırmandı. Durdu, Şam kapısına işgal edilmiş topraklara giden otobüslerin kalkış noktasına koştu. Kampa inen yola ulaştığında çevresine her yaştan çocuklar toplanmış, hayranlıkla izlerken sapanla bir araba enkazına taş atan Sait'i gördü. İyice yaklaştığında Sait'in Haldun'un pantolonunu giydiğini gördü. Paçalarını yukarı kıvırmış ve belini bir sicimle bağlamıştı. Kısa boyu sapan kullanırken takındığı ciddi askeri tarzda hareketleriyle çelişiyordu. Miral gruba katıldığında ona selam verdi. Çocuk bir zamanlar cip olmuş olabilecek hurda metal yığını içinde hala sağlam kalmış tek cam parçasını nişan almakla meşguldü. Miral'in sesini duyduğunda irkildi ve yaptığı geniş atış diğer bir çocuğu sırtından vurdu. Derhal bir kahkaha dalgası yayılarak Miral'e de bulaştı. Bu arada utançtan kıpkırmızı olan Sait, grupta gülmeyen tek kişiydi. Kahkahalar dindiğinde Miral Sait'e döndü. Haldun, neden pantolonu sana verdi? Bir bahiste falan mı kazandın? Şam'a gitmeden önce verdi. Fakat onu görmedim. Bunu bana annesi verdi. Şam mı? Evet, bu sabah şafakla gitti. Vedalaşacak vakti yoktu. Fakat benden daha fazla bir şey biliyor olmasın. Onu orada okuması için zorlayıp duran sensin. Miral, Haldun'un kararına dair hiçbir şey bilmediğini ve bunun mümkün olduğunu sanmadığını söyleyip söylememek hakkında kararsızdı. Fakat bir sorun yokmuş gibi davranmaya karar verdi. Elbette gideceğini biliyordum. Sadece bu kadar yakın olacağını sanmıyordum. Beni annesinin evine götürür müsün diye sordu. Şaşkınlığını ve memnuniyetini saklamaya çalışarak. Minnettarlıkla belli ki kendisinin başaramadığını başarmış olan Hani'yi düşündü. Haldun'un kulübesine geldiklerinde Miral kapıyı çalmadan önce Sait'in ayrılmasını bekledi. Haldun'un annesi kapıyı açtığında Miral konuştu. İyi günler, hiç tanışmadık fakat ben Haldun'un bir arkadaşıyım. Dar El Tifel okulundaki kızlardan biriyim ve ben nasıl olduğunuzu görmek istedim ve Haldun'un nasıl gittiğini. Sen Miral olmalısın, gel otur, dedi kadın, hasır bir sandalyeyi göstererek. Haldun'un annesinin kendi adını bilmesi Miral'i şaşırtmıştı. Üzgün gözleri sevgi dolu bir tebessüme dönen kadından içgüdüsel olarak hoşlandı. Haldun size benden bahsetti mi diye sordu Miral otururken. Çok güzel bir kızın gelip kendisine ne olduğunu sorabileceğini söyledi. Kahve ister misin canım? Miral başını salladığında kadın kahve hazırlamaya kalktı. Küçük bir cezveye 1 kaşık kakule kahvesi ve 1 kaşık şeker koydu, su ekledi ve ateşin üzerine yerleştirerek hafifçe karıştırmaya başladı. Miral konuşurken onu izliyordu. Bu anın geleceğini hissediyordum. Fakat gidişi yine de beni hazırlıksız yakaladı. Oğlunuz mükemmel bir çocuk. Umarım gerçekten okumaya Şam'a gider ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün geri kalanıyla beraber Lübnan'da durmaz. Zaman zaman ondan haber almak için sizi ziyaret edebilir miyim? Elbette. İstediğin zaman beni ziyaret edebilirsin. Oğlumun daha iyi bir gelecek imkanı için benden uzakta yaşayacak olmasını kabul ettim. Bende sana ait bir mektup var. Açmamamı istedi. Konuşmasından sana çok önem verdiği anlaşılıyor. Kulübenin önünde oturan kadın ve kız sessizce kahvelerini içtiler. İkisi de kararını veren Haldun'un fikrini değiştirmenin imkansız olduğunu biliyordu. Miral annesinin gözlerine büyük kaybının üzüntüsünü ve aynı zamanda hiç çaresi olmayan birinin boyun eğmişliğini okuyabiliyordu. Gitmem gerek, dedi kahvesini bitirdiğinde. Sizinle tanıştığıma sevindim. İkisi sevgiyle kucaklaştı. Haldun haklıydı. Sen akıllı ve çok güzel bir kızsın, dedi kadın Miral'e sarı bir zarf verirken. Saat geç olduğundan Miral doğruca Dar El Tifel'e dönmeye ve Ramallah'a gitmemeye karar verdi. Böylece öğretmenlerin kendisinin yokluğunu fark etme olasılığını azaltabilecekti. Fakat duvara tırmanıp okul arazisine indiğinde birinin birkaç metre ötede bir banka oturmuş yaklaşması için işaret ettiğini gördü. Bu Hind'in evlatlık kızı Hadiye'ydi. Bahse girelim, her zamanki gibi bir protesto mitingine gittin. Annemin senden ne kadar hoşlandığını biliyorsun ki ben de öyle. O yüzden ona bu gözleri hakkında bir şey söylemeyeceğim. Fakat sen de bir sonrakine gitmeyi unutabilirsin. Hadiye, Miral ve Rana'ya daima iyi davranmıştı. Kendisi de okulda büyümüş ve Hint tarafından bizzat yetiştirme bahtiyarlığına erişmiş kadın, onlara büyük sevgi besliyordu. Hayır, yemin ederim, dedi Miral. Sadece kalan diye mülteci kampına gittim. Haldun'u görmek istedim. Belki onu hatırlarsınız. Hint Şam'da okuması için bir burs bulmuştu fakat her halükarda çok geç kaldım. Suriye'ye gitti mi? Hep bana bursu reddettiğini söylemişti. Onu okuldaki kızlardan birine vereceğini söylemişti. Bilmiyorum, annesi bana bir mektup verdi. Belki şimdi nerede olduğunu yazıyordur, dedi Miral, çantasına üzerinden sadece Miral için yazılı sarı zarfı çıkartırken. Korkarım yanlış tercih yaptı, diye devam etti Miral. O çok zeki bir çocuk, fakat aynı zamanda da düşüncesiz. Akıllı bir seçim yapamayacak kadar genç ve çoğu zaman trajediyle flört ediyor. Hadiye okula bakımlı bahçeye ve kızların spor sahasına bir göz attı. Burası onun tüm hayatıydı ve kendisini tamamen buraya adamıştı. Burası sabit bir nokta, harap bir arazinin ortasında bir vahaydı. Zeki oğlanlar en ağır yükü taşıdıklarını hissederler. Zira anlayabiliyorlardır. Bazen bu o kadar da imtiyaz değildir, dedi Hadiye. Odana git ve ana Hint ile yaptığın anlaşmayı unutma. Diğer kızlar okul bahçesindeyken ve Miral odasında yalnız kaldığında yatağa oturup zarfı açtı. Elyas titrek olsa da kendi tarzında zarifti. Sevgili Miral, bu mektubu aldığında ben uzakta olacağım. Fakat sonsuza kadar gitmiyorum. Bir gün ülkeme özgür bir adam olarak döneceğim. Köyümün tarlalarını işleyecek veya derslerime devam edeceğim. Kaçmaya niyetim yok. Yapabileceğimi biliyorum fakat istemiyorum. Ben sadece çocuğum, biliyorum, fakat kendimi bir yetişkin gibi hissediyorum. Bildiğin gibi mülteci kamplarında yaşam normal değil. Burada taş atarak ve kitap okumadan büyümeyi öğreniyorsun. Geçmiş her gece gelip beni uyandırıyor ve orada yatıyorum ter içinde ve öfkeyle. Burada tek başınayım. Fakat gittiğim yerde benim gibi birçok oğlan olacak. Kahraman olmak istemiyorum. Var olmayan fakat benim olan bir ülke için savaşan bir asker olmak bana yetiyor. Yaşamım, zamanım, geleceğim için ne yapabilirim? Bu soruyu kamptaki uykusuz gecelerde kendime sık sık sordum ve ancak şimdi bir cevap bulmuş gibiyim. Doğru şeyi yapmaya, inandıklarım için savaşmaya hazırlanabilirim. Bedeli ne olursa olsun. Sana teşekkür etmek istiyorum. Zira yaşamıma mutluluk getiren tek kişi oldun. Tebessümlerin bu zor yolculukta bana eşlik edecek. Yakında görüşürüz. Haldun. Birkaç gün sonrası için büyük bir gösteri hem İsraillerin hem Filistinlerin katılacağı bir miting planlanmıştı. Ancak grip ve yanı sıra Hint ile Hadiye'nin koyduğu yasak Miral'i gitmekten alıkoydu. Adını duyduğunda yatağında uyuyordu. Miral, uyanık mısın? Hint kapıda duruyordu. Beyaz saçları ensesinde toplanmış, yüz hatları her zamanki gibi sakindi. Hala uyku ve ilaçlardan bitkin olan Miral, onu gördüğüne şaşırmış halde zayıfça gülümsedi. Ardından gösteri ve katılmasının yasaklandığını hatırlayarak yüzü kızardı. Bana kızgın olduğunu biliyorum, dedi içeri girip yatağın kenarına oturan Hint. Bu gösteriye gitmeyi ne kadar istediğini de biliyorum. Bu yüzden gelip sana iyi geçtiğini söylemek istedim. Önemsiz birkaç olay oldu fakat genel olarak sakindi. Miral bir memnuniyet tebessümüne engel olamadı. Çok sayıda insan geldi, diye devam ettin. Birçok yabancı ve özellikle çok sayıda İsrailli barışsever Filistinlilerle yan yana yürüdü, aynı sloganları attı, aynı şarkıları söyledi, aynı müzikle dans etti. Sana izin vermediysen Miral, bunun nedeni seni ve okulu korumak istememdir. Mezun olup buradan gittiğinde sana doğru gelen her şeyi yapmakta özgür olacaksın. Fakat şu an sadece içinde olduğumuz durumun değişmesini ve senin gibi zeki kızların taş atmak zorunda kalmamasını diliyorum. Miral onu inceledi. Hint son 2 yılda çok yaşlanmıştı. Çok narin görünse de ailesi için duyduğu gurur ve kadim gücünün mirası gözlerinde bozulmadan duruyorlardı. 13. ayrımın sonu, sayfa 183.